Ayrım 9.
Bu ses bana gökten gelmiş bir imdattı. Olduğum yerde durdum, gözlerimden gayri ihtiyari yaşlar akmaya başladı. Celal tramvayın arka sahanlığından atladı, sokak ortasında birbirimize sarıldık. Arkadaşım, neredesin İffet diyordu. Bir haftadır seni arıyordum, dolaşmadığım yer kalmadı. Cihangir'deki pansiyonuna gittim, çıktığını söylediler. Kardeşine müracaat ettim, adresini bilmiyor. Gel şurada bir yerde oturalım, sana söyleyecek mühim şeylerim var. Civardaki kahvelerden birine gidip oturduk. Celal beni çok merak ettiğini söylüyor, mektup yazmadığımdan şikayet ediyordu. Mazeretimi söyleyeyim mi dedim. Öyle zamanlar oldu ki kağıt parasını bulamadım. Sonra hiçbir şey düşünecek halde değildim, kusuruma bakma. Halimi arkadaşıma anlatmaya başladım. Sefaletimin hiçbir noktasını gizlemiyor, aç yattığım geceleri bir ekmek parası bulmak için nasıl çırpındığımı, kimlere yüz suyu döktüğümü söylüyordum. Celal beni dinlerken gözleri doluyor, ara sıra "Vay biçare İffet" diyordu. Hikayemi bitirdikten sonra gülümseyerek, "Dikkat ediyor musun ne kadar değiştim?" dedim. "Eskiden sefaletimi senden gizlerdim. Biraz gururum vardı. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Böyle hemen hemen sokak serserisi oldum." Celal üzüntümün derecesini anlıyor, beni teselli etmek için kelime bulamıyordu. "Biraz senden bahsedelim," dedim. "Sen nasılsın? Ne yapıyorsun?" Arkadaşım hafifçe göğüs geçirdi. "Mesleğimi değiştirdim. Avukatlığı bıraktım. Başımda kocaman bir aile vardı. Geçinemiyordum. İşi ticarete döktüm." Cevap bekler gibi yüzüme bakıyordu. Halinde sebebini tayin edemediğim bir tereddüt vardı. "Tebrik ederim. İnşallah muvaffak olursun," dedim. "Muvaffak olmaya başladım İffet. Kazancım fena değil. Ancak..." Sözünün bu noktasında biraz durdu. Hafifçe kızararak sesini alçalttı. "Belki beni ayıplayacaksın. Fakat ne çare? Hayat insanın mektep pencerelerinden gördüğü gibi değil. Açıkçası mesleği değiştirdim. Benim ideal iflas etti. Ne yapayım? Ben de insanım. Benim de tatmin edilecek arzularım var. Konya'da avukatlık ediyordum. Tütün ve afyon işleriyle uğraşan bir şirketin vekili olmuştum. Bu zamanda ticaretin ne demek olduğunu sen biliyorsun. Mesleğim beni hiç temiz olmayan işlere sevk etti. Şirketin vesika, vagon entrikalarına alet oldum. Ben bu kirli işlere sırf ailemi geçindirmek için giriyordum. Halbuki başkaları benim yüzümden zengin oluyordu. Hayatta kendini aldanmış gören insan sükuta mahkum demektir. Hasılı mukavemet edemedim İffet. Kendi hesabıma da bazı ufak tefek işlere giriştim. Evvela bir vagon almaya muvaffak oldum. Tabii buna mukabil bazı hizmetlerde bulunmak lazım geldi. Kazanç başladı. Makinenin dişlerine kendimi kaptırmıştım. Sana açık söyleyeyim İffet, bugün harp ihtikarı yapanlara çalışıyorum. İstersen ayıpla. Ne yapayım? Birkaç sene evvel olsaydı belki derdim. Fakat şimdi adağım sende. Bir iş için 15 günlüğüne İstanbul'a gelen Celal, Konya'daki şirkette bana da bir yer temin etmişti. Ne olduğunu bile sormadan minnetle kabul ettim. Arkadaşım beni bırakmadı. 5-6 gün Beyoğlu otellerinden birinde kaldıktan sonra yola çıktık. 40. Başlıca vazifem İstanbul'a gönderilen mala nezaret etmek, şirketin levazım dairesindeki işlerini takip etmekti. Maaş dolgundu. Geçinme cihetinden bir düşüncem kalmıyordu. Mütemadiyen Konya'dan İstanbul'a gidip geliyordum. Seyahat beni eğlendiriyordu. Yolda daima yeni çehrelere tesadüf ediyor, günlerce yabancı kasabalarda misafir kalıyordum. Gittiğim yerlerde kimse beni tanımıyordu. Temiz, namuslu, insanlarla ahbap oluyor, insanlıktan, iyilikten, namustan bahsedebiliyordum. Evet, buralarda kimse damgalı bir hırsız olduğumu bilmiyordu. Harbin asıl acısı Anadolu yollarında duyuluyordu. Trenlerde birçok asker ailelerine, topraklarından sürülüp çıkarılmış göçmenlere, memleketlerinde ölmeye giden yaralı askerlere tesadüf ediyordum. İyilik etmek için daima bir vesile çıkıyordu. Bir gün bir istasyonda tren bekleyen bir ihtiyar köylü kadına tesadüf ediyordum. Kafkas'taki oğlundan bir seneden beri haber alamayan, son bir ümitle İstanbul'a giden asker anası olduğunu öğreniyor, elimden geldiği kadar yardım ediyordum. Bir başka gün bir vagon köşesinde gözlerini kaybetmiş genç bir teğmen görüyorum. Sakin, ümitsizliğinin derecesini anlıyor, saatlerce en müşfik kelimelerle teselliye çalışıyorum. İnsanlara karşı nefretle, kinle dolmaya başlayan kalbim yumuşuyordu. yeniden merhametli, temiz bir insan olmaya başlıyordum. Bir akşam tren Eskişehir'de kalmıştı. İstasyon civarında küçük bir kahvenin bahçesinde oturuyordum. Karşıdaki sokak fenerinin altında birkaç kişinin durduğunu, görünmeyen birisine bir şeyler söylediklerini fark ettim. İhtiyar kahveci onlara seslendi. Beyhude uğraşırsınız, eşek inadı var onda. Nuh der peygamber demez. Görmedim ben böyle yumurcak. Bu sözler merakımı uyandırdı. Yerimden kalkarak oraya gittim. Fenerin altında kocaman bir taş parçasının üstünde yarı çıplak bir çocuk oturuyordu. 5-6 yaşlarında kadar vardı. Abani sarıklı bir adam omuzlarından tutuyor. Haydi kalk, annen öldü be çocuğum. Gözümle gördüm. Nah şurada şimendifer çiğnedi. Karşıki mezarlığa gömdüler. Hiç ölü mezarından çıkıp gelir mi? Hadi kalk. Çocuk cevap vermiyor. Sade kolundan, omuzundan tutup kaldırmak istedikleri zaman ağlıyordu. Abani sarıklı adama bu çocuğun anası mı öldü diye sordum. Hayır, buradan kalkıp gitsin diye öyle söylüyorum dedi. Bu söz beni pek çok üzmüştü. Öksüz çocukları annen Mekke'ye gitti diye aldattıklarını biliyordum. Bu yalan bir merhamet vazifesiydi. Fakat annesi sağ olan bir çocuğa onu tren ezdi, karşıki mezarlığa gömdük, artık bekleme diyecek kadar kalpsiz bir adam tasavvuruma sığmıyordu. Bunun için ne sebep var efendim diye sormaktan kendimi alamadım. Abani sarıklı adam, ne yapayım dedi, başka türlü yol başa çıkmak kabil değil. Her akşam burada tesadüf ediyorum. Yüreğim parça parça oluyor. Efendim bu çocuk galiba göçmen. 10-15 gün evvel anası beni burada bekle, gelir seni alırım deyip gitmiş. Dünyada ne vicdansız analar var. Mahaza kimsenin günahına girmemeli. Belki onun da bir mazereti vardır. Çocuğun kimsesi yok. Gündüzleri sokaklarda dileniyor, geceleri şuralarda bir yerde ahırda yatıyor. Kadının beni burada bekle, gelip seni alırım dediği kulağında kalmış. Her akşam vakti buraya geliyor. Gece yarılarına kadar bu taşın üstünde anasını bekliyor. Ümidini kessin diye tren çiğnediğini söylüyorum. Ona da kulak asmıyor. Polis böylelerine yardım etmiyor mu? Polisin derdi kendi başından aşkın. Burada böyle kimsesizleri himaye edecek bir müessese yok mu? Abani sarıklı adamın fenerin donuk ışığı altında müstehsi gülümsediğini gördüm. Zatihaliniz buraya galiba yeni teşrif ettiniz. Arkadaşlarıyla beraber yoluna devam etmeye hazırlanıyordu. Adama, çocuğa acıdım dedim. Bir iyilik etmeye imkan yok mu? Eline 5-10 para verirsiniz. Daha esaslı bir iyilik etmek istiyorum. Eviniz müsaitse yanınıza alırsınız. Yahut İstanbul Çocuk Yuvası'na filan yerleştirmeye çalışırsınız. Zatihaliniz merhametli bir gence benziyorsunuz. Elinizden gelirse böyle bir yardımda bulunun. Allah mükafatınızı verir. Onlar uzaklaştıktan sonra yere çocuğun yanına çömeldim. Uzun, kabarık siyah saçlarının altında sefaletten incelmiş sevimli bir yüzü vardı. Evvela benden çekiniyor, suallerime cevap vermiyordu. Tatlı sözlerle yavaş yavaş kendimi alıştırdım. Elinden tutup polis dairesine götürdüm. Komiserim bana daha fazla ehemmiyet vermesi için vazifeme ait evrakı gösterdim. Yarınki trenle İstanbul'a gidiyordum. Bu kimsesiz çocuğu yuvaya, olmazsa kendi hesabıma bir mektebe vereceğim. Müsaadenizi istiyorum. Komiser iyi adama benziyordu. Çok sevap edersiniz beyim dedi. Müsaadeye filan ne hacet. Böylelerin hesabı kitabı mı var? Başıboş hayvanları kaydederiz. Böyleleri hesaba girmez. Bunlar Allah'ın çocuklarıdır. Beyim sevabı vardır. Ma mafi her ihtimale karşı size bir kağıt vereyim, yolda müşkülat çıkarmasınlar. Şirketin işleri beni levazımın birkaç dişli memuruyla ahbap etmişti. Öksüz Sabri'yi bir yuvaya yerleştirmek için bana yardım edeceklerini umuyordum. Bir şey yapamadılar yahut yapmak istemediler. Çocuğu hususi leyli mekteplerden birine kaydettirdim. 6 aylık ücretini verdim. Müdür kayıt muamelesi yaparken ismimi sordu. İffet dememe dilim varmadı. Belki bu isim kulağında kalmıştır. Gazetelerin teşhir ettiği sicilli hırsızın bu insaniyetinden şüphe edebilirdi. Çocuğun velisi Konya'da. Celal Ziya Bey'dir. Bu parayı da esasen onun tarafından veriyorum dedim. 41. Bir Aralık günü İzmir'den İstanbul'a hareket etmiştim. Hava soğuk ve karanlıktı. Tren Menemen Ovası'nı geçerken sert bir rüzgarla beraber kar yağmaya başladı. Vagon arkadaşlarımdan bir ihtiyar nakliye binbaşısı. Havayı beğenmiyorum. Galiba şiddetli bir kar fırtınasına tutulacağız. Yolda kalacağız. Allah acısın, diyordu. Trende hava değişimine gönderilen hasta askerler, teris edilmiş harp malulleri ve birçok fakir aileler vardı. Manisa'yı geçtikten sonra hava büsbütün şiddetini arttırdı. Tipiden göz gözü görmüyor, yollar karla örtülüyordu. Geceyi Uşak'ta geçirecektik. Akşamdan evvel oraya varsak iş kolaydı. Fakat odun ateşiyle giden lokomotif ikide bir soluyarak duruyordu. Nihayet istasyondan 2 saat uzak bir yerde yol büsbütün kapandı. Trende bir gürültüdür başlamıştı. Obaya vakitsiz inen akşam karanlığı içinde çocuklar, kadınlar ağlaşıyor, vagonların önünde dolaşan erkekler birbirleriyle şiddetli münakaşalara girişiyorlardı. Bir kısmı geceyi burada geçirmek zaruri olduğu kanaatindeydi. Ona göre bir şey yapalım, ateş yakalım diye nevmit ve şaşkın söyleniyorlardı. Bir kısmı yarım saat uzaktaki köye gitmeyi teklif ediyordu. Nakliye binbaşısı başka bir şey düşündü. Hastalara kadınları bir vagona dolduralım. Lokomotif belki bu tek vagonu Uşak'a kadar sürüyüp götürür, diyordu. Fakat tren memurları buna da imkan olmadığını söylediler. Kendimi düşünmüyordum. Geceyi köyde paltoma bürünüp geçirebilirdim. Fakat kadınları, hastaları ne yapacaklardı? Trenin önünde dolaşarak bu hengameyi seyrederken gözüme siyah çarşaflı bir genç kız ilişti. En son vagonun önünde kendi kendine duran bu genç kız bir şey sormak istiyor, cesaret edemiyor gibiydi. Nihayet tereddütle bana doğru yürüdü. Çehresinde bir damla kan kalmamıştı. Titreyerek, "Affedersiniz beyefendi," dedi. "Vagonda hasta bir annem var. Şimdi büsbütün ağırlaştı. Bu gece burada kalırsa mutlaka ölür. Şimdi ben ne yapayım? Bana bir akıl öğretiniz." Tatlı, temiz bir İstanbul Türkçesi konuşuyordu. Böyle suale verilecek en tabii cevap, "Hali görüyorsunuz, ben ne yapabilirim?"den ibaretti. Fakat halinden, sesinden, teessürünün derecesini anlamıştım. Çaresizliği içinde bana son bir ümit gibi soruyordu. "Valideniz şimdi mi hastalandı?" "Hayır, fakat son zamanlarda iyileşmişti. Havayı güzel gördük, yola çıktık. Başımıza bu felaket geldi." Artık kendini tutamıyor, ağlıyordu. "İzmir'den mi geliyorsunuz?" "Evet, İzmir'de misafirdik. İzmir'den İstanbul'a dönmek lazım geldi." Hasta orta yaşlı bir kadındı. Vagonun bir köşesinde kalın bir battaniye içinde yatıyordu. Genç kız, "Anne, anneciğim," dedi. Hasta gözlerini açtı, baktı, bir şeyler söylemek istedi. Fakat tekrar gözlerini kapadı. Kendini kaybetti. "Küçük hanım, merak etmeyin. Size elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışırım. Beni bekleyiniz," dedim. Hemen vagondan atladım. Kalabalık arasında İbrahim'i aramaya gittim. İbrahim şirketin sevk memuruydu. Nakliyat işleriyle o uğraşırdı. Aydın köylülerinden iyi bir çocuktu. Bir sene evvel Çanakkale'de bir kolunu kaybetmişti. Güçlü, kuvvetli, ateş gibi bir genç olduğu için şirket onun hizmetlerinden çok istifade ediyordu. Gönülsüz, kibirsiz bir adam olduğum, hemen daima beraber yaptığımız seyahatlerde ona arkadaş muamelesi ettiğim için beni pek severdi. İşi anlattım. Hasta kadına hemen yardım etmek lazım geldiğini söyledim. İbrahim hiç tereddüt etmeden, "Yaparız beyim, kolay," dedi. "Bu çocuk zaten en olmayacak şeylere kolay der. Hakikaten de sonunda bir çare bulurdu. Köy yarım saatlik bir yer," diyordu. "Bak zaten 5-10 kişi de oraya gidiyor. Nasıl olsa hastayı da kendimizi barındıracak bir yer buluruz." "Peki oraya nasıl götürürüz?" "O kolay beyim, 5-10 kuruş verir birini buluruz. 2 sırıktan sedye gibi bir şey yapar, hastayı taşırız." "Aman İbrahim, kaç para olursa veririm." "Ama sen yine pazarlığa karışma beyim. Para sana batar mı nedir ki beyim? Şimdi geliyorum." İbrahim öteki vagonlara doğru koştu. Onunla yalnız bir noktada geçinemezdik. O daima az parayla iş görmesini isterdi. Şirketin 100 binlerce lira ile oynayan efendilerini 5-10 kuruş fazla masrafa sokmayı bile zarar sayacak kadar saf değildi. Ben zaten işleri çabuk getirmek için pazarlıksız iş görürken o müdahale eder, hamallar gümrük memurlarıyla çekişmeye başlardı. Dinlemezsem içinden bana darılır, "Para sana batar mı nedir ki beyim?" diye söylenirdi. İbrahim yanında fakir kıyafetli bir adamla geldi. Söylediği gibi Hemen bir sedye yaptı. Hastayı battaniyelere, hırkalara sararak üstüne yatırdı. Zavallı İbrahim fazla olarak kendi muşambasında çıkardı, örttü. "Üşürsün, hastalanırsın," dedim. "Yük taşıyacağız. Ağırlık olursa daha fena terlerim. Tek kolla kolay değil," dedi. Küçük kafilemiz yola düzüldü. Benim elimde bavulum, genç kızın elinde bir küçük çanta vardı. Tipinin içinde yürümek için zahmet çekiyor, ara sıra soluğu kesilerek duruyordu. Çarşafı kardan bembeyaz olmuştu. "Fazla yoruluyorsunuz. Bari çantanızı bana verin," dedim. Öyle şey olur mu demek ister gibi yüzüme baktı, derin bir minnetle. "Keşke kuvvetim olsa da sizin çantanızı da ben götürsem. Bu hak ödenir mi efendim?" dedi. "Ehemmiyetli bir şey değil. Küçük bir insaniyet vazifesi." Köye varıncaya kadar konuştuğumuz hemen hemen bundan ibaret kaldı. Birbirimizin ne ismini ne de kim olduğumuzu bilmiyorduk. İbrahim'le arkadaşı yolda iki defa sedyeyi yere bırakarak dinlendiler. "Sen pek yoruldun İbrahim, bırak biraz da ben taşıyayım," dedim. "Sen kendini taşı yeter beyim," diye şaka etti. Sonra ciddileşti. "Yorulmak değil ama tek kolla taşımak lazım. Bak arkadaş hiç yoruluyor mu?" Zavallı İbrahim arkadaşının kolunu kıskanıyordu. Trenin durmasını merak eden bazı köy delikanlıları yola çıkmışlardı. İbrahim onlardan bir yer sağlık aldı. Köye vardıktan sonra 15-20 dakika içinde hastaya da kendimize de yer bulduk. Kadınları iki odalı evinde tek başına oturan bir asker anasının evinde misafir ettik. Köyün muhtarı, "Hasta gidemeyecek gibiyse istediğiniz kadar kalırsınız. Koca karıya da 5-10 para yardım olur," diyordu. İhtiyar kadın ocağına bir kucak kuru çalı attı. Hastaya temiz bir şilte serdi. Genç kızın çantasında biraz ilaç vardı. Annem daima hasta olduğu için ilaçsız bir yere gitmeyiz diyordu. Hastalığının ne olduğunu sordum. "Öteden beri zayıf ve asabidir. Kardeşimin ölümü zavallıyı büsbütün sarstı," dedi. Hasta ateşin karşısında yavaş yavaş açılıyor, hayretle etrafına bakınıyor, tek tük kelimeler söylüyordu. Genç kız onun bileklerini ovuyor, ocakta kaynayan ibrikten toprak bir bardağa ıhlamur koyup yudum yudum hastaya veriyordu. "Nasılsın anneciğim?" "Bu beyefendi olmasaydı ikimiz de ölecektik. Bir yerin ağrıyor mu?" "Zannederim bu gecelik bir şeye ihtiyacınız yok efendim. Bir eksiğiniz olursa nineye haber verirsiniz. Sabahleyin gelirim," diye müsaade istedim. Beni kapıya kadar götürdü. "Size teşekkür edemiyorum beyefendi," dedi. "Bu insaniyet için söz bulmak kabil değil ki." 42. Misafir olduğum harap köy evi sabaha kadar fırtına ile sarsıldı. Tahtalar çatırdıyor, ocağın sıvaları dökülüyor, rüzgarın bacadan çıkardığı seslerden uyumak kabil olmuyordu. Ertesi sabah İbrahim'e ne yapacağımızı sordum. "Hiç, ocağı yakıp keyfine bakacaksın," dedi. "Yollar kapandı, aşağıda bir köprü yıkılmış, köyün sokaklarında bile dolaşılmıyor. Allah'ın izniyle 3-5 gün burada misafiriz. Hiç olmazsa uşağa gidebilseydik." "Sıkılma bey, yolculuktur. Halimize şükredelim. Bu evi bulamayanlar da var. Kim bilir yolcular ne halde. Ben birazdan trenin durduğu yere gidip geleceğim." "Hasta ne halde acaba?" "Sen uyanmadan yoklayıverdim. İyiymiş. Onlara öteberi yiyecek buldum. Koca karı pişiriyor. Sana dua etsinler." İbrahim'in elinden aşçılık da gelirdi. Tek koluyla karıştırdığı tarhana çorbasını yedikten sonra giyindim. Hastayı ziyarete gittim. Belki akıllarına bir şey gelir diye kapıdan konuşup dönecektim. Fakat genç kız annesinin mutlaka benimle konuşmak istediğini söyledi. Odayı güzel bir çam kokusuyla doldurarak yanan ocağın karşısında bir saat kadar oturduk. Hasta 45 yaşlarında kadar asabi, nazik bir İstanbul hanımıydı. Sabaha doğru epeyce açılmıştı. Fakat çok halsizdi. Konuşurken ikide bir gözlerini kapıyor, 3-5 dakikada bir yarım uyku içinde kendini kaybediyordu. Beyi emekli bir albaymış. Beylerbeyinde oturuyorlarmış. Bir ay evvel kızıyla beraber İzmir Hastanesi'ndeki yaralı oğlunu görmeye gitmiş. Oğlu topçu subayıymış. Çeşme bombardımanında göğsünden yaralanmış. İzmir'e getirmişler. 2 defa ameliyat olmuş, kurtulamamış. Hasta kadın oğlundan bahsederken gözleri doluyordu. "Ah beyefendi, görseydiniz Hikmet ne güzel çocuktu. Ne temiz ahlakı vardı. Artık dünyada benim için bitti." Sözüne devam edecekti. Fakat ocağın yanında dalgın dalgın alevleri seyreden genç kız başını çevirdi mahzun bir şikayetle. Anne dedi, yine rahatsızlanacaksın. Hasta sustu, gözlerini kapadı, kirpikleri yaş içindeydi. Sözü değiştirmek için fırtınadan bahse başladım. İsminin Rana olduğunu öğrendiğim genç kız, ne vakit gideceğiz acaba diye sordu. İbrahim'in söylediğine bakılırsa galiba kar 3-4 gün bize engel olacak. Trenin gitmesine imkan yok. Yollar kapanmış. Bu havadisin onları fazla telaşlandırdığını görerek ilave ettim. Merak etmeyin, iyi bir Müslüman köyünde iyi insanlar içindeyiz. Herhalde 3-4 güne kadar yol açılır. Hanımefendi de büsbütün iyileşmiş olurlar. Zaten tren gitse bile dünkü heyecandan sonra yola devam edilmesini muvafık görmem. Ne eksiğiniz olursa emredersiniz. Elimden geldiği kadar hizmete çalışırım. Onlar birbirlerine bakıyorlardı. Nasıl bir ruh ihtiyacının beni bu iyiliğe sevk ettiğini anlayamamalarından korktum. Ben de asker çocuğuyum. Birbirimize yardım etmek borcumuz dedim. Hallerinden, sözlerinden İstanbul'un orta halli temiz bir ailesine mensup oldukları anlaşılıyordu. Rana Hanım belki 20-22 yaşlarında vardı. Fakat vücudunun narinliği, mavi gözlerinin masumluğu ona bir çocuk hali veriyordu. Ben daha onlarla otururken İbrahim haber getirdi. Trende birkaç bekçiden başka kimse kalmamış. Yolculardan bir kısmını uşağa göndermişler. Bir kısmı bulunduğumuz köye gelmiş. 43. Bu hücra köyde 11 gün kapalı kaldık. Dünya ile alakamız kesilmiş gibiydi. Kendimi ummanların ortasında kaybolmuş bir ada sanıyordum. Hiçbir bahar gönlüme bu kadar kar fırtınası kadar tazelik getirmemişti. Ben artık kanunun damga vurduğu İffet değilim. Köyde bana hürmet ediyorlardı. Allah'tan, namustan, doğruluktan bahsettiğim zaman kimse gülmüyordu. Rana ile annesi beni melek gibi bir adam sanıyorlardı. Evvela mümkün olduğu kadar onlara uzak durmuştum. Fakat emniyet ve hürmetlerini kazandıktan sonra bir anne ile kız kardeş gibi yanlarına sokuldum. Onlar da bana alışmışlardı. Bana ailelerinden bir adam gibi muamele ediyorlardı. Bir sabah yine onları ziyarete gitmiştim. Rana'yı fazla müteessir buldum. Yüzü solmuş, gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Hasta dalgın uyuyordu. Genç kız annesinin açık saçları üstüne bir örtü attı, bana ocağın yanında yer gösterdi. Sabaha doğru yine nöbet geldi diyordu. Çok korktum. Ağlamaktan başka elimden bir şey gelmiyor ki. Onu teskin için her zamanki tesellilerimi tekrara başladım. Allah'a emanet bir şey yok. Böyle ara sıra gelen nöbetler tehlikeli değildir. Valideniz fazla asabi. Her zaman böyle buhranlar geçirdiğini siz söylüyorsunuz ya. Rana gözlerini annesinden ayırmadan cevap verdi. Evet, ben de öyle diyorum ama ne bileyim, dün gece kurtlar bağırıyordu. İçime bir gariplik geldi. Gülmeye başladım. Küçük çocuklar gibi kurtlardan mı korktunuz? Rana mahcubane gülümsedi. Hayır değil ama Allah vermesin. Anneme bir hal olur da onu burada bırakırsak. Bir hücra köyde kapandık kaldık. Hekimi yok. Bir ilaç lazım olsa bulmak ihtimali yok. Onu teskin etmek için sakin bir emniyetle cevap verdim. Siz korkmayınız. Allah vermesin öyle bir ihtiyaç olursa ben hemen uşağa bir araba çıkarırım. Pek merak ediyorsanız şimdi bile mümkün. İster misiniz İbrahim'le beraber şehre gideyim? Mahzun gözlerinde bir sevinç parladı.